Hocam merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz?
Ben Şakir Dinçay'ım. Aslında siyaset bilimciyim, siyaset bilimi profesörüyüm. Ama bir süredir Gedik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapıyorum. Bundan önce yani tahsil hayatımdan biraz bahsetmemi isterseniz lütfen. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum. Sonra uluslararası iktisat ve finans üzerine yüksek lisans yaptım. Doktoramı Türk siyasal hayatı, siyasi tarih üzerine, Türkiye'de düşünce tarihi üzerine yazdım. Uzunca yıllar Yeditepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent olarak çalıştım. Bir dönem Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çalıştım, Gaziantep'te. Şimdi ise İstanbul Gedik Üniversitesi'ndeyim. Rektör yardımcısıyım. Aynı zamanda dediğim gibi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yapıyorum.
Hocam bugün sizinle mesleki eğitim özelinde konuşmak istiyoruz. Nedir bu mesleki eğitim?
Mesleki eğitim, teorik olmanın ötesine geçmiş olan bir eğitim. Yani ben de az önce bahsettim aldığım eğitimden bir işin kuramsal boyutunu, neyin nasıl olduğunu düşünsel seviyede, teorik seviyede çalışan, buna kafa yoran insanlar var. Bu da kıymetli bir şey. Ben kendimi o grup arasında sayabilirim. Ama bir de hakikaten elini kirleten, tırnaklarının arasını kirleten, sadece makinenin nasıl çalıştığını teorik olarak kurgulayan, tasarımlayan değil ama makineyi bizzat kullanan insanlar var. İşte mesleki eğitimde biz makineyi gerçekten kullanan, onu sökebilen, tekrar yapabilen, sıfırdan inşa edebilen insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesleki eğitimle öğrencilerimiz, mesleki eğitimi alanlar sadece bir diploma mezunu olmuyorlar. Bir zanaat sahibi oluyorlar. Bir altın bilezik sahibi oluyorlar. Ve böylelikle ekonominin inişiyle, çıkışıyla tabii ki etkilenirler. Ama çok da etkilenmeden her zaman piyasada, sektörde ananan kişiler haline geliyorlar. Bir işi kuramsal olarak yapıyorsanız en iyisi olmak zorundasınız. Hatta Türkiye'deki en iyisi, dünyadaki en iyisi zorunda olmaktasınız ya da en iyiler arasında yer almanız gerekir ki bu işten iyi bir hayat yaşayabilirsiniz, iyi bir hayat kazanabilirsiniz. Ama zanaat sahibi olursanız, meslek sahibi olursanız dünyada bu işi en iyi yapan kişi olmanıza gerek yok. Çünkü o işi yapabilen yetkin, nitelikli birisi olarak her zaman sanayinin, sektörün, piyasanın ihtiyaç duyduğu kişi haline geleceksiniz.
Peki hocam bu mesleki eğitimin sanayi için önemi nedir?
Mesleki eğitim sanayi için önemi yani tarif edilemeyecek kadar büyük. Çünkü biz Türkiye'de bir hata yapıyoruz. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi mühendisliğe ya da ne bileyim 4 senelik programlara koşuluyoruz. Ve buralardan mezun olduklarında en iyi yerlere gelecekmiş gibi onları hazırlıyoruz. Oysa ki hakikaten bu kadar mühendise ihtiyacı var mı sanayimizin? Bundan emin değiliz. Yani bir makinenin nasıl çalıştığını açıklayacak kişiye değil, o makineyi hakikaten kullanacak insanlara ihtiyacı var. Sektörümüzün, sanayimizin. O bakımdan yakın zamanlarda bu çok başıma geldi. İş ilanlarında görüyoruz. Değil mi? Kaç tane mühendis arıyorlar? Buna karşılık kaç tane kaynakçı arıyorlar? Kaç tane tahribatsız muayeneci arıyorlar? Kaç tane işte ne bileyim torna ustası yahut tesviye ustası? Hangisi? Bu konudaki ihtiyaç, piyasamızın, sektörümüzün, sanayimizin duyduğu ihtiyaç, mühendise duyduğu ihtiyaçtan çok daha fazla. Yeterince mühendis yetiştirdik ama hala kaynakçıya ihtiyacımız var. hala tahribatsız muayeneci ihtiyacımız var. Elektrik mezununa, mekatronik mezununa, makine mezununa ihtiyacımız var. Ki o çarklar dönsün, makineler çalışsın, mühendisler de bu sayede işlerini yapabilsin.
Hocam peki bu alanda devlet çalışmaları ve planlamaları var mı?
Yani hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de Yükseköğretim Kurumu'nun son dönemde çok alaka gösterdiğini, yüksek alaka gösterdiğini söyleyebilirim bu alana. Özellikle Milli Eğitim Bakanımız liseleri, hatta ortaokulları da kapsayacak bir şekilde bir eğitim modeli geliştirdi. Bu sayede eskiden çıraklık okullarında yapılan eğitimi, şimdi bu yeni oluşan mesleki eğitim okullarında verebileceğiz. Nasıl vereceğiz? Biliyoruz ki öğrenci belirli bir yaşta ya da genç bir insan belirli bir yaşta sektöre dahil olmadığı zaman o makinenin kokusunu, pasını bir şekilde hissetmediği zaman uzunca süre masa başında kaldığı vakit benim gibi o zaman sektöre girmesi, bu işlere intibak etmesi zor oluyor. Ve yeni modelle birlikte çocuklarımız, gençlerimiz bir taraftan meslek öğrenirken iş yerinde, öbür taraftan tahsillerine devam edebiliyorlar. Ortaokulu okumaya, liseyi okumaya devam edebiliyorlar. Hem para kazanıyorlar, üstelik ciddi bir devlet desteği var. Hem ücret konusunda, hem SSK primlerinin ödenmesi konusunda işverenler kazanıyor. Çünkü çalıştıracakları elemanları yetiştirmiş oluyorlar. Öğrenciler ve aileleri kazanıyor. Çünkü bir taraftan bir zanaat meslek öğrenirken bir taraftan eve ekmek götürüyorlar. Ama lise eğitiminden de mahrum kalmıyorlar. Çok değil ama bir kısmı bu öğrencilerimizin üniversite eğitimine de daha sonra devam ediyorlar. Bize geliyorlar, ön lisans okuyorlar. Sonra bir kısmı lisans tamamlıyor. Bunun üzerine yüksek lisans doktora yapanlar bile var. Nitekim Gedik Meslek Yüksekokulu'nda bazı hocalarımız tam da bu söylediğim sırayı izleyerek kariyer yapmış kişiler. Yani makine başında çocukluktan bu yana büyüyerek liseyi tamamlamışlar, ön lisans okumuşlar. Sonra lisans tamamlamışlar, yüksek lisans yapmışlar. Şimdi doktora yapıyorlar. Makineyi sökebiliyorlar. Az önce size aşağıda gösterdim. Sıfırdan bir makine, sıfırdan bir CNC, 3 boyutlu bir yazıcı öğrencileriyle birlikte aşağıda yapabiliyorlar. Ama aynı zamanda bunun teorisini, kuramını da yazacak, yapacak, bilim üretecek kadar da bilim adamı haline geldiler. Bu müthiş bir kombinasyon bizim açımızdan. O hocalarımız da büyük bir kazanç bizim için.
Ben de tam aslında bu soruyu soracaktım. Gedik Üniversitesi olarak bu konuda yaptığınız çalışmaları. Aslında sormadan da bunun cevabını vermiş oldunuz. Peki bu mesleki eğitim ne zaman bu kadar popüler hale geldi?
Yakın bir zamanda. Yani belki bir 5 sene, 10 sene daha fazla, daha çok geriye götürmemiz çok mümkün değil diye düşünüyorum. Anlıyorum. Bu biraz da sanayimizin gelişmesiyle ilgili, iktisat tarihimizle ilgili bir durum. Yani biz bir üretim modelinden öbür üretim modeline geçtikçe evet, ihtiyaçlarımız farklılaştı. Sanayicimizin ihtiyaçları farklılaştı. Talepleri arttı. İş gücü talebi arttı. Ve şimdi de bu iş gücü talebini meslek yüksek okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı liselerde karşılamaya başladı. Bizim Gedik olarak yaptıklarımız az önce saydıklarımla sınırlı değil aslında. Gedik Üniversitesi, Gedik Holding'le birlikte biliyorsunuz daha büyük bir kompleksin parçası. Biz hem sanayide çalışacak insanları yetiştiriyoruz ama aynı zamanda sanayici bir grubun parçasıyız. Ve bu avantajı meslek yüksekokulunda sonuna kadar kullanıyoruz. Öğrencilerimiz burada meslek yüksekokulunda az önce gösterdiğim laboratuvarlarda aldıkları eğitim kadar holdingde, fabrikalarımızda eğitimlerini devam ettiriyorlar. Ama tabii ki holdingin, fabrikalarınızın gelik holding kapıları bize sonuna kadar açık olsa bile diğer alanlarda, yani holdingimizin iştiraki olmayan alanlarda, mesela sağlık alanları var, onları da söylemiştim size, tıbbi görüntüleme, ilk ve acil yardım, anestezi gibi bölümlerimiz var. Bu programlarda da öğrencilerimiz hastanelere gidiyorlar, hastanelerde çalışıyorlar. Hem sağlıkta, hem teknik alanlarda, hem de sosyal programlarda tüm öğrencilerimizin sadece okulda kalmasını, okulda okumasını, her ne kadar okulda hemen hemen her alanda laboratuvar ve uygulama imkanları sunsak bile, bu laboratuvar imkanlarının bir prova, uygulama alanlarının bir prova alanları olduklarının farkındayız. Onun için her öğrencimizi bir şekilde staja ve hatta bu son dönemde YÖK'ün geliştirdiği bir modeli meslek yüksekokulumuzda çok başarıyla uyguluyoruz. Dördüncü döneminde öğrencileri iş yerine gönderiyoruz. Diyoruz ki onlara, biz artık sizi okulda istemiyoruz. Okulda üç dönemde öğrenecekleriniz bu kadardı. Şimdi bunları iş yerinde uygulayacaksınız. Bir fiil kendiniz yapacaksınız. Daha önce yapmıyor muyduk bunu? Yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? 20 günlük stajlar şeklinde yapıyorduk. Ama 20 günlük bir staja geldiğinde öğrenci iş yerlerine genelde ayak işleri yaptırıyordu. İşte fotokopi, çay getir götür vesaire. Ve 20 gün içerisinde öğrenebilecekleri çok sınırlı kalıyordu. Ama 3 aylık bir programa, 15 haftalık bir programa gönderdiğiniz zaman öğrenciyi ve haftanın her günü o iş yerine gittiğinde, ilk hafta bahsettiğim karşılamayı yapmış olsalar bile, yani diyelim ki gönderdiğimiz stajyeri ciddiye almadılar. Birinci hafta çay getir götür, işte yok fotokopi çek falan. İkinci hafta, bu arkadaş istekli gayretli, dahil edelim. İşi öğrettik, yapıyor. Üçüncü hafta artık, dördüncü hafta işleri yapmaya başlıyor. Bir ay geçti, iki ay geçti. Üniversite SSK primlerini ödüyor. İşte iş yeri sadece asgari ücretin üçte biri kadar bir harçlık veriyor. Öğrenci işi öğrendi. Üçüncü ayın sonunda biz o iş yerinde yaptığı faaliyetleri değerlendirip o dönemden ona geçer ya da kalır diye bir not veriyoruz. Geçen öğrenciler mesleklerini en iyi şekilde öğrenmiş. Hatta o iş yerindeki insanlarla da iletişim kurmuş, oraya intibak etmiş öğrenciler oluyor. Çoğu zaman da bulundukları yerde çalışmaya devam ediyorlar. Yani bu model hem öğrencilerimizin sahada, sektörde bir fiil çalışarak yaptıkları işi öğrenmesine vesile olduğu gibi aynı zamanda istihdama da katkıda bulunuyor. Ve dediğim gibi çoğu zaman kaldıkları yerde, ilk bulundukları yerde çalışmaya başlıyorlar, devam ediyorlar. Devam etmeyenler de başka bir kurumda iş bulmakta çok büyük bir sorun yaşamıyorlar. Böylelikle neredeyse mezunlarımızın %100'ü bu alanlarda iş bulmuş oluyor. Biz de çok memnun oluyoruz tabii bundan. Hem öğrencilerimiz adına, aileleri adına, hem de sanayimiz, sektörümüz, ülke ekonomimiz adına çok gurur verici bir tablo ortaya çıkıyor.
Bu konuda peki üniversite olarak motivasyon kaynağınızı nereden alıyorsunuz? Nasıl oluyor bu?
Bu konuda motivasyon kaynağımız, bir, dediğim gibi üniversitemizin kurucuları, kurucumuz rahmetli Halil Kaya Gedik, şu anda mütevelli heyeti başkanımız Sayın Hülya Gedik, sanayinin içinden önde gelen iş insanları. Onlar bu konudaki eksikliği çok önceden görmüşler. Bunu tamamlamak için hem sektöre bir katkı olması, hem ülkemize, sanayimize bir katkı olması, ekonomimize bir katkı olması açısından Gedik Eğitim Vakfı'nı kurmuşlar. Gedik Eğitim Vakfı'nın amacı tam olarak da sanayinin ihtiyaç duyduğu insanları yetiştirmek. Bunu burada Pendik'te, Kartal'da yapıyoruz ve ben geldiğimden beri görüyorum ki mahallemizdeki, ilçemizdeki, bölgemizdeki, yani sadece Kartal ve Pendik'le de sınırlamamak lazım. Buradan işte Hende'ye kadar, Gebze'ye kadar bir arka alana hitap ediyoruz. buradaki insanların, genç çocukların hayatlarının değiştiğini, buraya gelerek topluma, ekonomiye entegre olduklarını görüyorum. Arkamızdaki motivasyon işte bu. Yani hem topluma katkıda bulunmak, ekonomiye katkıda bulunmak. Ekonomiye katkıda bulunurken çocuklarımızın, ailelerinin hayat koşullarının iyileştiğini görmek hepimizi mutlu ediyor, gururlandırıyor.
Hocam ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun.